Item 8, Ikon Frederick Forsyth, sayfa 73. Washington, Haziran 1985. Aldrich Ames kendisine 50 bin dolarlık ilk nakit ödemenin yapılmasından tamamı tamamına 2 ay sonra, bir tek öğleden sonra içinde CIA'nın Operasyonlar Müdürlüğü'nün hemen bütün Sovyet Doğu Avrupa bölümünü yok etti. Öğle yemeği saatinden hemen önce çok gizli 301 dosyayı yağmalamış olarak 3,5 kilo ağırlığında gizli belgeyi ve telgrafı masasından iki plastik alışveriş torbasına aktardı. Bu torbalarla birlikte binanın labirentten farksız koridorlarından geçerek asansörlere yürüdü. Zemin katına indi ve özel kimlik kartının yardımıyla turnikelerden geçerek binadan çıktı. Hiçbir bekçi ona torbaların içinde ne olduğunu sormadı. Dev park alanında arabasına binen Ames, Washington'ın Avrupa tarzı lokantalarıyla ünlü şık Georgetown semtine 20 dakikanın içinde vardı. Rıhtım üstündeki Chadwick's adlı bir restoran bara girdi ve KGB'nin Washington'daki başı olarak FBI'nin adamları tarafından izleneceğini bilen Albay Androsov'un kendi yerine gönderdiği adamla buluştu. Bu kişi Chuvakin adında sıradan bir Sovyet diplomatıydı. Ames getirdiklerini Rus'a teslim etti. Bir para ödülü istemedi bile. Onu bir dolar milyoneri yapacak ödemelerin ilki olan bu ödülün muazzam olacağını biliyordu. Normal olarak değerli dolarlarını elden çıkarmada hassiz davranan Ruslar, bundan sonra Ames'le pazarlık etmeyi bile gereksiz gördüler. Altın damarını bulduklarını biliyorlardı. Torbalar Chadwick's lokantasından önce elçiliğe, oradan da 1. Başmüdürlüğün Yazenevo merkezine gitti. Analizciler orada gözlerine inanamadılar. Bu vurgun Androsov'u bir yıldız, Ames'i de örgütün en değerli elemanı yapmıştı. 1. Başmüdürlüğün amiri General Vladimir Kryuchkov, önceleri oraya Andropov tarafından casus olarak yerleştirilmiş ama sonra daha yüksek konumlara getirilmişti. Hemen başka görevlerden yalıtılmış, yalnızca Ames'in getirdikleriyle ilgilenecek çok gizli bir grubun oluşturulmasını emretti. Ames'e Kolokol yani Çan kod adı verildi. Geçici grup da Kolokol grubu oldu. O plastik torbalarda 14 ajanın, Sovyet Doğu Avrupa bölümünün Rusya içindeki hemen bütün ajanlarının tanımı vardı. Adlar yoktu ama buna gerek de yoktu. Kendi örgütünde bir köstebek olduğunu öğrenen ve adamın Bogota'da gönüllü olduğunu, sonra Moskova'da çalıştığını, şimdi de Lagos'ta görevde olduğunu duyan herhangi bir karşı casusluk dedektifi çok çabuk sonuç çıkarırdı. Yalnızca bir tek meslek yaşamı bu atamalara uyardı. Kayıtlara bir göz atmak her şeyin anlaşılması için yeterliydi. Üst düzeyde bir CIA görevlisi sonradan o 1985 yazından sonra 45 KGB karşıtı operasyonunun CIA'nın tüm harekat portföyünün çöktüğünü hesapladı. Adı 301 dosyada yer alan hiçbir önemli CIA ajanı 1986 ikbalından sonra görev yapamadı. Akşama doğru Heathrow'a varınca Jock McDonald'ın ilk uğrağı Sis'in Vauxhall Cross'taki merkez binası oldu. Uçakta kısa bir şekerleme yapmaya cesaret ettiği halde yorgundu ve bir banyo yapıp güzel bir uyku uyumak için kulübüne gitme dürtüsüne zor karşı koydu. Hala Moskova'da olan karısıyla Chelsea'de sahip oldukları daire boş değildi, başkalarına kiralanmıştı. Ama Jock McDonald rahatlayabilmek için hala bileğine bağlı çantanın içindeki dosyanın merkez binasında kilit altında olmasını istiyordu. Onu Heathrow'da karşılayan servis arabası Thames Nehri'nin güney kıyısındaki yeşil cam ve kum taşından binanın önünde bıraktı. Bu bina 7 yıl önce eski Century House'dan taşınmasından beri servisi barındırıyordu. Jock McDonald ona havaalanından beri eşlik eden genç görevliyle birlikte girişteki güvenlik sistemini açtı ve en sonunda dosyayı Rusya bölümü başkanının kasasına yerleştirdi. Meslektaşı onu candan ama biraz da merakla karşılamıştı. Jeffrey Marchbanks bir içki ister misin diye sorarak tahta kaplı bir dosya dolabına benzeyen fakat her ikisinin de içinde bir bar olduğunu bildikleri bir dolabı işaret etti. McDonald iyi fikir dedi. Çok zorlu bir gün geçirdim. Bir skoça hayır demem. Marchbanks dolabı açıp içindekileri gözden geçirdi. McDonald İskoç kökenli olması dolayısıyla atalarının içkisini sek içerdi. Bölüm başkanı da McCallan'dan bir bardağı duble doldurup buzsuz olarak konuğuna uzattı. "Geleceğini biliyordum tabii ama nedeninden haberim yok, anlat," dedi. McDonald öyküsünü ta başından anlattı. Marchbank sonunda "herhalde bir şakadır," dedi. McDonald "öyle görünmesine görünüyor," diye doğruladı. "Ama bu durumda hayatımda gördüğüm en beceriksizce şaka olmalı. Sonra şakacı kim acaba?" Komarov'un politik alanındaki düşmanlarının olması akla yakın geliyor. McDonald dudak büktü. "Yeterince düşmanı var zaten. Ama belgeleri bu şekilde takdim etmek çok garip. Sanki alanın okumadan atması istenirmiş gibi. Genç Gray tarafından bulunması sadece bir rastlantı." "Bundan sonraki adım yazılı olanları okumak. Sanırım sen okumuşsundur." "Bütün gece boyunca politik bir manifesto olarak çok tatsız."
"Tabii Rusça yazılmıştır."
"Evet."
"Korkarım benim Rusçam bunun için yeterli değil. Bir çeviri gereksineceğiz."
"McDonald, o çeviriyi kendim yapmayı yeğlerim," dedi. "Yani yazılanların bir şaka olmaması olasılığına karşı. Okuyunca nedenimi anlarsın."
"Pekala, çok karar senin. Şimdi ne istersin?"
"Önce kulübe gitmeyi, bir banyo yapıp tıraş olacağım. Ardından güzel bir yemek, sonra da uyku. Gece yarısına doğru buraya gelip işbaşı saatine kadar dosyanın üzerinde çalışırım. O zaman tekrar görüşürüz."
Marchbanks başıyla onayladı.
"Öyle olsun, bu ofisi kullanabilirsin. Ben güvenliğe haber veririm."
Jeffrey Marchbanks ertesi gün saat 10'a doğru ofisine vardığında Jock McDonald'ı ayakkabılarıyla ceketini çıkarmış ve kravatını gevşetmiş olarak kanepesinin üstüne uzanmış buldu. Kara dosya masasının üstündeydi. Yanında da bir deste dağınık beyaz kağıt vardı.
"İşte dosyanın sonunda Shakespeare'in diliyle karşında," dedi. "Aklıma gelmişken disket hala makinenin içinde. Mutlaka çıkarılıp güvenli bir yerde saklanması lazım."
Marchbanks yine başıyla onayladı, kahve istetti. Gözlüğünü takıp okumaya başladı. Bir süre sonra başını kaldırdı. "Adamın deli olduğu kesin."
"Yazarı Komarov'sa evet, ya da çok kötü. Veya her ikisi. Ama şöyle ya da böyle tehlikeli biri. Okumaya devam et."
Marchbanks okumaya devam etti. Okumayı bitirince yanaklarını şişirdi ve soluğunu salıverdi. "Mutlaka şakadır," dedi. "Bu gibi niyetleri olan bir adam onları dünyada yazılı olarak belgelemez."
"McDonald, ama belgenin kendi yakın çevresindeki fanatiklere hitap ettiğini düşünürsen iş değişir," diye belirtti.
"Şu halde belge çalınmış."
"Mümkün, sahte olması da mümkün. Ama o hırpani ihtiyar kimdi ve dosyayı nasıl ele geçirdi? Bunu bilmiyoruz."
Marchbanks şöyle bir düşündü. Manifesto sahte ya da bir şaka olduğu takdirde ciddiye alınmasının sisin başını derde sokacağını biliyordu. Öte yandan gerçek olduğu ve ciddiye alınmadığı takdirde sisin başı daha da beter derde girerdi. Adam sonunda "bence bunu kontrolöre, hatta belki başkana göstermeliyim," dedi. Doğu yarım küresi kontrolörü David Brownlow onları saat 12'de kabul etti. Başkan da üçünü birden binanın en üst katındaki pencereleri Thames Nehri ile Vauxhall Köprüsü'ne bakan yemek odasında saat 1.15'te öğle yemeğine davet etti. 60. yaş gününe kısa bir zaman kalmış Sir Henry Coombs, sisin başkanı olarak son yılındaydı. Kendisinden önceki başkanlar gibi o da hiyerarşinin bütün basamaklarından geçerek bu konuma gelmiş, 10 yıl önce son bulan soğuk savaşta deneyimini arttırmıştı. Yöneticileri politik atamaların ürünü olan ve çoğu kez yetenekli kişilerin arasından seçilmeyen siyadan farklı olarak sis 30 yıldan beri başbakanları çetin sınavlardan geçerek deneyim sahibi olmuş bir başkan vermeye razı etmişti. Ve bunun yararı da olmuştu. 1985'ten sonra CIA'nın ard arda gelen 3 başkanı, Ames olayının gerçek dehşetinin kendilerine aktarılmadığını ve bütün gerçeği gazetelerden öğrendiklerini itiraf etmişlerdi. Oysa Sir Henry Coombs altındaki memurların saygısını kazanmıştı ve bilmesi gereken bütün ayrıntıları biliyordu. Dahası adamları onun bildiğini biliyorlardı. Bir yandan çorbasını içerken dosyayı okudu ama hızlı okumuş ve okuduklarını sindirmişti.
"Senin için sıkıcı olacak Jock, ama her şeyi bir daha anlatır mısın?" dedi.
Dikkatle dinledi, iki kısa soru sorduktan sonra başını salladı.
"Senin fikrin nedir Jeffrey?"
Rusya bölümünün başkanından sonra Doğu kontrolörü Brownlow'a aynı soruyu sordu. İkisi de aşağı yukarı aynı şeyi söylediler. Acaba doğru mu? Bunu bilmek zorundayız.
Brownlow, benim merak ettiğim şu dedi. Bu belgeler Komarov'un politik gündemi ise niçin bunları kaydetmiş? Çok gizli belgelerin bile çalınabildiğini biliyoruz.
Sir Henry Coombs'un insanı aldatan yumuşak bakışlı gözleri Moskova şubesi şefine çevrildi.
Bir fikrin var mı Jock?
MacDonald omuzlarını silkti. İnsanlar niçin en gizli düşüncelerini ve planlarını kağıda dökerler? İnsanlar neden en itiraf edilmeyecekleri özel anı defterlerine itiraf ederler? Niçin inanılmayacak kadar kişisel günlükler tutarlar? Neden bizimkisi gibi birinci derecede önemli kuruluşlar aşırı derecede hassas malzemeleri depolarlar? Bu belki Komarov'un en yakın çevresine yönelik çok özel bir briefing belgesiydi ya da kendi kendine yönelik bir terapi aracıydı. Ya da belki sadece adama zarar vermek için düşünülmüş sahte bir belgedir. Bu olasılıkların hangisinin doğru olduğunu bilemiyorum.
Sir Henry Coombs,
tamam işte dedi, bilemiyoruz. Ama bu yazılı olanları okuduktan sonra bilmemiz gerektiğinde sanırım birleşiyoruz. Yanıt bekleyen o kadar çok soru var ki. Bu belge nasıl oldu da yazılmış? Gerçekten Igor Komarov'un eseri mi? İktidara geldiği takdirde ya da geldiği zaman bu korkunç çılgınlıkları uygulamayı mı planlıyor? Öyleyse belge nasıl oldu da çalındı? Kim çaldı ve niçin bize verildi? Ya da bunların hepsi karma karışık bir yalan yumağı mı?
Başkan bir yandan kahvesini karıştırırken belgelere, gerek orijinaline gerekse MacDonald'ın kopyasına adeta tiksinerek bakıyordu.
Üzgünüm Jock ama bu yanıtlar bize lazım diye devam etti. O vakte kadar onu nehrin yukarısına götüremem. O zaman bile olmaz belki. Sana yine Moskova yolu göründü Jock. Bu işi nasıl çözeceğini bilmiyorum. Orası artık senin sorunun. Ne olursa olsun gerçeği öğrenmek zorundayız.
Sisin başının kendisinden önce bütün gelenler gibi iki görevi vardı. Bir tanesi meslekiydi. Ulus için elinden gelen en iyi haber alma servisini yönetmek. İkinci görevi politikti. Sisin başlıca müşterileri olan Dışişleri Bakanlığı'nın yüksek düzeydeki bürokratlarıyla bağlantı kurmak, ki bu her zaman kolay değildi, Bakanlar Kurulu'yla bütçe için savaşmak ve hükümeti oluşturan politikacılar arasında dostlar edinmek. Bu çok yönlü görev kuruntulu, ürkek ve budala kişilere göre bir iş değildi. En son istediği şey yaşlı bir serserinin çok küçük rütbeli bir diplomatın arabasına, şimdi üstünde ayak izleri olan ve doğru olup olmadığı bile belli olmayan, manyakça bir zulüm programını anlatan bir dosyayı fırlatışı gibisinden deli dolu bir öyküyü ortaya atmaktı. Öyle bir şey yaparsa onu çarmıha geleceklerini çok iyi biliyordu.
MacDonald, bugün öğleden sonra geri dönerim şef dedi. Saçmalama Jock, arka arkaya iki berbat gece geçirdin. Vücudun 8 saat yatak görsün. Yarın da yer bulabildiğin ilk uçakla Kazakların ülkesine dön.
Başkan saatine baktı. Şimdi izninizi rica edeceğim. 3 bürokrat odadan çıktılar. MacDonald yatakta 8 saat dinlenmeyi başaramadı. Marchbanks'in ofisinde şifre odasından yeni yollanmış bir mesaj vardı. Celia Stone'un apartman dairesinin 6 üstüne getirilmişti. Genç kadın bir yemekten eve dönünce 2 maskeli adamı rahatsız etmişti. Onlar da bir sandalye ayağını kafasına indirmişlerdi. Celia hastanedeydi ama tehlikede değildi. Marchbanks bir şey demeden kağıdı MacDonald'a uzattı.
Jock'un ağzından bir tek kelime çıktı. Kahretsin.
Washington, Temmuz 1985. Gelen Tüyo casusluk dünyasında olağan olduğu şekilde ima yollu, üçüncü el ve büyük olasılıkla da tam bir zaman kaybıydı. Sevimsiz Güney Yemen Marksist-Leninist Cumhuriyeti'nde UNICEF'in bir yardım programıyla çalışan Amerikalı bir gönüllü izin alarak New York'a dönmüş ve FBI'da çalışan eski bir sınıf arkadaşıyla yemeğe çıkmıştı. Birleşmiş Milletler görevlisi Moskova tarafından Güney Yemen'e teklif edilen dev askeri yardım programını tartışırken bir akşam Aden'in Rock Oteli'nde bir Rus binbaşısıyla arasında geçen konuşmayı anlattı. Adam çoğu Rus gibi hemen hiç Arapça bilmiyor, 1976'ya kadar bir İngiliz sömürgesinin yurttaşları olan Yemenlilerle İngilizce iletişim kuruyordu. Birleşik Amerika'nın Güney Yemen'de sevilmediğinin bilincinde olan Amerikalı, genellikle oraya insanlarına İsviçreli olduğunu söylüyordu. Rus'a da aynı şeyi söyledi. Giderek daha sarhoş olan ve Rus hemşerileri tarafından duyulamayacağını bilen binbaşı, kendi ülkesinin yönetimini fena halde yermeye koyulmuştu. Liderleri muazzam yolsuzluklarla, bağışlanamayacak israflarla ve üçüncü dünyaya yardım etmeye çalışırken kendi yurttaşlarını zerrece umursamamakla suçluyordu. Sofradaki konuşmalarını anlatan gönüllü görevli, bu olanların daha fazla üzerinde durmayacaktı. Ne var ki FBI görevlisi CIA'nın New York ofisinde çalışan bir arkadaşına bu öyküyü anlatacak olmuştu. Büro şefine danışan CIA görevlisi yardım elçisiyle ikinci bir yemek randevusu ayarladı. Şarabın su gibi aktığı sofrada CIA görevlisi konuğunu kışkırtmak için Rusların özellikle Orta Doğu'da 3. Dünya ülkeleriyle dostluklarını perçinlemede büyük ilerlemeler kaydettiklerini ileri sürdü. UNICEF görevlisi üstün bilgisini göstermek için bunun hiç de doğru olmadığını iddia etti. Bildiği kadarıyla Ruslar Araplardan tiksiniyor, adamların en basit teknolojiyi kavrayamayışlarına, ellerine verilen her şeyi de kırma ya da çarpıp parçalama beceriksizliklerine deli oluyorlardı. CIA görevlisi yemeğin sonunda üyeleri sıkıntıdan patlama noktasında olan ve Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'ndeki varlıklarını anlamsız gören dev bir askeri danışman grubunu hayalinde canlandırabiliyordu. Bu arada ciddi şekilde bıkkın bir binbaşı portresi gözlerinin önündeydi. Uzun boylu, kaslı vücutlu ve doğulu çehreli bu subayın adı Solomin'di. Rapor Langley'e iletildi ve Sovyet Doğu Avrupa bölümünün başının masasına ulaştı. Bu kişi olayı Kerry Jordan'la tartıştı. Jordan 3 gün sonra Jason Monk'a hiçbir şey olmayabilir ama tehlikeli de olabilir diyordu. Güney Yemen'e gidip şu binbaşı Solomin'le görüşebilir misin acaba? Monk Orta Doğu uzmanlarına uzun uzadıya danıştıktan sonra Güney Yemen'in bir çetin ceviz olduğunu anlamakta gecikmedi. Birleşik Amerika oradaki komünist hükümetin hiç gözünde yoktu. Moskova ise bu antipatiyi körüklemekten geri kalmıyordu. Buna rağmen ülkede Ruslar dışında da oldukça kalabalık bir yabancı topluluğu vardı. Üç kuruluşuyla Birleşmiş Milletler de buna dahildi. Bunlar ülkenin tarımına yardımcı olan FAO, sokak çocuklarına arka çıkan UNICEF ve sağlık projeleriyle WHO'ydu. Yabancı bir dili ne kadar iyi konuşursa konuşsun, insanın kendini o ulusun bir üyesi olarak tanıtıp, sonra o ulusun gerçek bir üyesiyle karşılaşması korku vericidir. Monk İngiliz rolü yapmaktan kaçınmaya karar verdi. İngilizler aradaki farkı 2 dakikanın içinde anlarlardı. Fransızlar için de aynı şey geçerliydi. Ancak Birleşik Amerika, Birleşmiş Milletler'e en çok yatırım yapan ülkeydi ve ajanların birçoğu üzerinde açık veya gizli bir nüfuzu vardı. Yapılan araştırma, Aden'deki Yiyecek ve Tarım Kurumları misyonunda hiçbir İspanyol'un bulunmadığını ortaya koydu. Yeni bir kişilik yaratıldı ve Monk'un Ekim ayında Aden'e bir aylık bir vizeyle gitmesine karar verildi. Sözde FAO'nun Roma merkezinden işleri denetlemek için gönderilen bir denetçiydi. Elindeki kimlik kartına göre adı Esteban Martinez Lorca olacaktı. Madrid'de Amerika'ya şükran borcu olan İspanyol hükümeti gerçek kimlik ve benzeri belgeleri sağladı. Jock McDonald Moskova'ya Celia Stone'u hastanede yoklamaya gidemeyecek kadar geç saatte vardı. Ama ertesi sabah genç kadının başucundaydı. Basın ateşe yardımcısı hala sersem haldeydi ve başı sargılar içindeydi ama konuşabiliyordu. Normal saatte evine dönmüş, onu izleyen birini fark etmemişti. Ama bunun için yeterli derecede deneyimli de değildi tabii. Celia dairesinde 3 saat kaldıktan sonra Kanada elçiliğinden bir kız arkadaşıyla yemeğe çıkmıştı. Yaklaşık 11.30'da geri dönmüştü. Hırsızların anahtarın kilidin içinde döndüğünü duymuş olmaları, Celia içeri girdiğinde ortalığın sessiz olmasından belliydi. Celia holde elektriği yakmış, bu arada oturma odasının kapısının açık ama odanın karanlık olduğunu fark etmişti. Lambayı yanık bıraktığı için bu garibine gitmişti. Oturma odasının pencereleri blokun ortasındaki avluya bakıyordu. Perdelerin arkasındaki ışık birinin evde olduğunu gösterecekti. Genç kadın ampulün yandığını düşünmüştü. Odanın kapısına yaklaştığında karanlığın içinden çıkan iki kişi üzerine gelmişti. Bir tanesi elindeki bir şeyi başının yanına çarpmıştı. Celia yere yığılırken iki erkeğin üzerinden atlayarak acele sokak kapısına koştuklarını yarı duymuş, yarı hissetmişti. Genç kadın bundan sonra bayılmıştı. Kendine gelince bunun ne kadar zaman sonra olduğunu bilemiyordu. Telefona kadar sürünmüş ve bir komşunun numarasını çevirmişti. Sonra yine bayılmış ve gözlerini hastanede açmıştı. Anlatabileceği başka bir şey yoktu. MacDonald kızın dairesine gitti. Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na şikayette bulunmuş, bakanlık da küplere binerek şikayeti İçişleri'ne iletmişti. Moskova savcısının ofisine en iyi müfettişlerin yollanmasını emretmişlerdi. En kısa zamanda eksiksiz bir rapor düzenlenecekti. Moskova'da bu soluğunuzu tutmayın demektir. Londra'ya yollanan mesaj bir noktada gerçeğe uymuyordu. Celia Stone'un başına bir sandalye ayağıyla değil, küçük bir porselen bibloyla vurulmuştu. Biblo parçalanmıştı. Söz konusu cisim metal olsaydı Celia şimdi ölmüş olabilirdi. Apartmanda Rus dedektifleri vardı. İngiliz diplomatının sorularını yanıtladılar. Avlunun girişinde bekleyen iki milis hiçbir Rus arabasını içeri almadığına göre adamlar yürüyerek gelmiş olmalıydılar. Milisler kimsenin yanlarından geçtiğini görmemişlerdi. MacDonald tabii ki öyle söylerler diye düşündü. Kapı zorlanmadığına göre davetsiz konuklar kilide bir anahtar uydurmuş olmalıydılar. Kapının asıl anahtarına sahip olmaları çok zayıf bir olasılıktı çünkü. Bu zor günlerde herhalde nakit para arıyorlardı. Bu da çok yazıktı. MacDonald bu sözleri başıyla doğruladı. Kendisi içinden gelenlerin siyah muhafızlardan olabileceğini düşünüyordu. Ama yerel yasa dışı örgütlerle bir cinayet anlaşması yapılmış olması olasılığı daha kuvvetliydi. Ya da eski KGB hesabına çalışan ücretliler işe karışmıştı. Etrafta böyleleri hala çoktu. Moskova'nın hırsızları diplomatik konutlara hemen hiç dokunmazlardı. Fire vermek tehlikesi büyüktü. Cadde üstündeki arabalar kolay vurgundu. Ama korumalı apartmanlar için aynı şey söylenemezdi. Çok titiz ve profesyonelce bir arama yapılmış, fakat hiçbir şey, hatta yatak odasındaki bazı taklit takılar bile alınmamıştı. Bir tek şey, o da bulunmayan bir şey için yapılan profesyonel işi bir arama. MacDonald en kötüsünden korkuyordu. Elçiliğe girince aklına bir şey geldi ve savcının ofisine telefon açarak bu olaya verilen dedektifin onu arama nezaketinde bulunmasını rica etti. Müfettiş Chernov öğleden sonra 3'te onu görmeye geldi. MacDonald, size yardım edebilirim dedi. Dedektif bir kaşını kaldırarak çok minnettar olurum diye karşılık verdi. Arkadaşımız Bayan Stone bu sabah kendini daha iyi hissediyordu. Çok daha iyi. Memnun oldum dedi müfettiş. Öyle ki saldırganlardan birinin tanımını verebildi. Darbe inmeden önce onu holden gelen ışıkta görmüş. Chernov verdiği ilk ifadede saldırganların hiçbirini göremediğini belirtiyordu dedi. Bu gibi olaylarda bellek sonradan canlanır. Onu dün öğleden sonra görmüştünüz, öyle değil mi müfettiş bey? Evet, saat 4'te uyanıktı. Ama herhalde sersem haldeydi. Bu sabah zihni daha berraktı. Buradaki personelimizden birinin eşi ressam bir hanımdır. Bayan Stone'un yardımıyla bir portre çizebildi. Diplomat masasının üzerinden kara kalem bir portreyi uzattı. Müfettişin yüzü güldü. Bu fazlasıyla yararlı olacak dedi. Hırsızlık masasındakilere göstereceğim. O yaştaki bir adamın mutlaka bir sabıka kaydı vardır. Chernov gitmek üzere ayağa kalktı. MacDonald da kalktı. Bir yardımım olduysa sevinirim dedi. El sıkıştılar ve dedektif gitti. Yemek saatinde gerek Celia Stone gerekse ressam kadın yeni öykü konusunda bilgilendirilmişlerdi. İkisi de nedenini anlayamamış ama müfettiş Chernov onları sorguya çektiği takdirde doğrulamaya söz vermişlerdi. Oysa müfettiş onları sorguya çekmedi. Bütün Moskova'ya yayılmış hırsızlık ekibi de yüzü tanıyamamıştı ama yine de karakollarının duvarlarına yapıştırdılar. Moskova, Temmuz 1985. Aldrich Ames'ten gelen beklenmedik piyangonun hemen arkasından KGB gerçekten olağanüstü bir şey yaptı. Bir haber alma örgütü düşmanın kalbinde paha biçilmez bir avantaj elde ederse, o üstünlüğü sağlayan kişinin korunması gereği büyük oyunun tartışılmaz bir kuralıdır. Böylece o avantajın ışığında bir dizi dönek ortaya çıktığı takdirde örgüt o dönekleri çok yavaş ve dikkatle toplar, her birinin yakalanması için görünürde farklı bir neden yaratır. Ames hala CIA'nın kalbinde olduğuna ve önünde daha uzun hizmet yılları bulunduğuna göre birinci baş müdürlük kurallara bağlı kalıp maskeleri düşen 14 döneyi yavaş yavaş ve ihtiyatla toparlamak isterdi. Ne çare ki bu konuda tüm itirazlarına karşın Mihail Gorbaçov tarafından yenik düşürüldüler. Washington'dan gelen bilgileri tarayan Kolokol grubu tanımlardan bazılarının kimlere uyduğunun hemen anlaşıldığını, ötekilerin ise çok titiz bir araştırma gerektireceğini fark etti. Tanınanlar içinde bazıları hala yurt dışında görevdeydiler ve kuşkulanmalarına meydan vermeden geri dönmeleri sağlanmalıydı. Bu da aylar sürebilirdi. 14'lerden biri uzun zamandan beri İngilizlerin ajanıydı. Amerikalılar adını hiçbir zaman bilmediler ama Londra onun getirdiği bilgileri Langley'e ilettiğinden CIA adam hakkında biraz bilgi sahibiydi ve daha fazlasını sonuç çıkarma yoluyla tahmin edebiliyordu. Bu ajan aslında KGB'ye bağlı bir albaydı. 70'li yılların başlarında Danimarka'da İngilizler hesabına çalışmaya başlamıştı ve 12 yıldır çalışmaya devam ediyordu. Daima biraz kuşku altında olmasına rağmen Londra'daki Sovyet elçiliğindeki görevinden son bir ziyaret için Moskova'ya dönmüştü. Ames'in onu ele verişi Rusların kuşkularını sadece doğruluyordu. Ne var ki Albay Oleg Gordievski şanslı çıktı. Temmuz ayı sıralarında sürekli göz hapsinde olduğunu ve er geç tutuklanma tehlikesinin bulunduğunu fark edince daha önce kararlaşmış bir imdat sinyaline başvurmuştu. İngiliz SIS'i bunun üzerine hızlı bir kaçırma operasyonu düzenledi. Albayı jogging yaptığı sırada sokaktan kaptı ve Finlandiya'ya geçirdi. Gordievski hayatta kaldı ve sonradan CIA'nın güvenli bir evinde Aldrich Ames tarafından sorguya çekildi. Jeffrey Marchbanks, kara manifestonun doğruluğu ya da sahteliğini araştıran Moskova'daki meslektaşına yardım etmesinin bir yolu olduğunu düşünüyordu. McDonald'ın sorunlarından biri Igor Komarov'a yaklaşmak için elinde bir çare olmayışıydı. Marchbanks, Vatansever Güçler Birliği'nin lideriyle yapılacak geniş kapsamlı özel bir görüşmenin kendini sağcı bir muhafazakar ve milliyetçi olarak tanıtan adamın gerçekte azgın bir nazinin emellerini besleyip beslemediğine dair bir ipucu verebileceğini düşünüyordu. McDonald bu görüşme için gerekli randevuyu alabilecek birini tanıyordu. Bir kış önce bir sülün avındaydı. Oradaki konuklardan biri de İngiltere'nin en başta gelen Muhafazakar Günlük gazetesinin yeni atanmış yayın yönetmeniydi. Marchbanks 21 Temmuz'da adama telefon ederek ona sülün avını hatırlattı ve ertesi gün için ondan St. James'teki kulübünde bir öğle yemeği randevusu aldı.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 85.